Canlılarda mekanik sistem tasarımı. Çoğu zaman tasarımcılar için harekete dayalı sistemlerin tasarımı, durağan yapılı sistemlerin tasarımından daha zordur. Söz gelimi bir matkabı tasarlarken karşılaşılan problemler, bir sürahi tasarlarken karşılaşılan problemlerden daha çoktur. Çünkü ilkinde fonksiyon ilk plandayken ikincisinde şekil ön plandadır. Ve fonksiyon ağırlıklı tasarımlar daha karmaşıktır. Tasarımdaki her parça amaca hizmet etmelidir ve hepsinin bir görevi olmalıdır. Bir tek parçanın eksikliğinde veya tasarım bozukluğunda sistem işlemez. Böyle bir hatayı taşıyan tasarımlar başarısızlığa mahkumdur. Nitekim insanların yaptığı mekanik sistemlerdeki hatalar sanılanlardan çok daha fazladır. Bunların birçoğu deneme yanılma yöntemine göre tasarlanmıştır. Hatalar ürünün piyasaya çıkmadan önce yapılan modellerinde giderilmeye çalışılmıştır. Ancak bu da kullanıma sunulan ürünlerde hata olmasını engelleyememiştir. Oysa aynı şeyi doğadaki mekanik sistem tasarımları için söylemek imkansızdır. Tüm canlılardaki mekanik tasarımlar mükemmeldir. Ve bu mükemmel tasarım tek bir seferde hatasız olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah tüm bunları kusursuz bir biçimde yaratmıştır. Şimdi Allah'ın bu üstün yaratışını örnek oluşturan bazı canlıları inceleyelim. Ağaç kakanın kafatası. Ağaç kakanlar ağaç kabuğuna yaptıkları vuruşlarla kabuğu koparır, sonra da ortaya çıkan böcekleri ve kabuğun altına saklanmış yumurtaları yiyerek beslenir. Bu kuşlar yuvalarını sağlam, canlı ağaçlara oyarlar. Bu oyukları açarken de bir marangoz kadar maharetlidirler. Büyük noktalı ağaç kakan türü saniyede 9-10 vuruş yapar. Daha küçük boyutlu ağaç kakanlarda ise bu sayı 15-20'ye kadar çıkar. En usta ağaç kakan türlerinden biri de yeşil ağaç kakanlardır. Yeşil ağaç kakan ağaçları oyarken gagası saatte 100 kilometreden daha büyük bir hızla çalışır. Fakat kiraz büyüklüğündeki beyni bu sarsıntılardan etkilenmez. İki vuruş arasındaki zaman farkı saniyenin binde birinden azdır. Ağaç kakanın sırrı boyun kaslarındadır. Vurmaya başlayınca baş ve gaga tam bir doğru üzere gelirler, en küçük bir sapma beyinde yırtılma yapabilir. Bu denli hızlı bir vuruşun betona kafa atmaktan bir farkı yoktur. Kuşun beyninin hiçbir hasara uğramaması ise ancak olağanüstü bir tasarımla mümkündür. Kuşların büyük çoğunluğunda kafatası kemikleri birbirine yapışıktır, gaga ise çenenin hareketiyle açılır. Oysa ağaç kakanlarda gaga ve kafatası vuruş sırasında oluşan şoku emen süngerimsi bir maddeyle birbirinden ayrılmıştır. Bu esnek madde otomobil amortisörlerindekinden çok daha iyidir. Bu üstünlüğü çok kısa aralıklarla oluşan şokları da emebilmesinden ileri gelir. Bu madde her vuruşta oluşan şoku emip bir sonraki şoku karşılayacak duruma gelebilir. Üstelik bunu saniyede 10'u aşan vuruşun yapıldığı şartlarda başarır. Bu madde modern teknolojinin geliştiği tüm benzerlerinden üstündür. Ağaç kakanın kafatası ve üst gagasının olağan dışı bir yöntemle bağlanmış olması, her vuruşta beyninin bulunduğu bölümün gagadan uzaklaşmasını, böylece şok emici ikinci bir mekanizma oluşmasını sağlar. Zürafanın pompası. Zürafa 5 metreye varan boyuyla karada yaşayan en büyük hayvanlardandır. Hayvanın yaşayabilmesi için kalbinden 2 metre yukarıdaki beynine kan göndermesi şarttır. Bunun içinse olağanüstü güçlü bir kalbe ihtiyacı vardır. Nitekim zürafanın kalbi 350 mmHg'lik bir basınçla kan pompalayacak kadar güçlüdür. Normalde bir insanı öldürebilecek kadar güçlü olan bu sistem özel bir haznenin içinde bulunur. Hazne, basıncın bu ölümcül etkisini kaldırabilmek için küçük damarlarla kuşatılmıştır. Baştan kalbe kadar giden bölümde yukarı çıkan ve aşağı inen damarların oluşturduğu bir U sistemi bulunur. Ters yönde akan kan damarları toplam basıncı sıfırlar. Böylece hayvan ani kanamalara neden olacak iç basınçtan kurtulmuş olur. Kalpten aşağıda olan kısımda ise fazla kalın olmadığından bacakların ve ayağın da özel bir korumaya ihtiyacı vardır. Zürafanın bacak ve ayaklarını saran derinin son derece kalın olması onu kan basıncının kötü etkilerinden korur. Ayrıca damarların içinde şiddetli kan akışını durdurarak basıncı kontrol altına alan kapakçıklar da bulunur. Asıl büyük tehlike ise hayvan su içmek için başını yere kadar indirdiğinde ortaya çıkar. Normalde beyin kanamasına sebep olacak kadar şiddetli olan kan basıncı bu durumda çok daha artar. ama bu tehlike karşısında kusursuz bir önlem alınmıştır. Vücutta salgılanan sefaloreşidiyen adlı sıvı devreye girer ve kalp hacmini küçülterek pompalanan kanı azaltır. Öte yandan hayvanın boynunda başını aşağı eğdiğinde devreye giren özel kapakçıklar vardır. Bu kapakçıklar kanın akışını büyük ölçüde azaltır ve böylece zürafa güven içinde su içip tekrar başını yukarıya kaldırabilir. Zürafanın kat kat olan damarlarının kalınlığı da yine bu yüksek basınç tehlikesine karşı alınmış bir tedbirdir. Palamut böceği ve delme mekanizması. Palamut böceği adından da anlaşılacağı gibi meşe ağacının palamut adlı meyvesine bağımlı yaşar. Böceğin kafasından oldukça uzun bir boru uzanır. Gövdesinden bile daha uzun olan bu borunun ucunda da minik fakat çok keskin bir testere dişi bulunur. Böcek normal zamanda bu boruyu yürümesine engel olmaması için vücuduyla aynı doğrultuda tutar. Bir palamudun üzerine geldiğinde ise boruyu ona doğru eğer, bu haliyle tam bir sondaj makinesine benzemektedir. Borusunun testereye benzeyen ucunu palamuda dayar. Hareketli kafasını bir sağa bir sola döndürerek boruyu oyar ve palamudu delmeye başlar. Böceğin kafası bu iş için ideal bir tasarıma sahiptir ve olağanüstü bir hareket serbestliği gösterir. Böcek bu şekilde sondaj yaparken bir yandan da borusu aracılığıyla palamut içindeki meyveyi yiyerek beslenir. Ancak meyvenin büyük bölümüne dokunmaz. Bunu yeni doğacak yavrusu için saklamaktadır. Delme işlemi tamamlandığında böcek açılan delikten içeri bir tane yumurta bırakır. Yumurta annesinin palamut içinde açtığı kanalın içine yerleştikten sonra larva halini alır. Larva palamudu yemeye başlar. Yedikçe büyür, büyüdükçe daha çok yer. Larva ne kadar çok yerse palamut içinde gelişmek için kendisine o kadar çok yer açmış olur. Bu durum palamut bağlı olduğu daldan düşene kadar devam eder. Palamudun yere düşerken çıkaran çarpma sesi ve sarsıntı, larvaya artık dışarı çıkma zamanının geldiğini haber verir. Güçlü dişleri sayesinde daha önceden annesinin açtığı deliği büyütür. Son derece semirmiş olan larva zorla da olsa kendisini bu delikten dışarı çıkarır. Larvanın bundan sonraki ilk işi kendini yerin 25-30 cm kadar altına gömmektir. Burada pupa evresini geçirecek ve 1 ile 5 yıl boyunca bekleyecektir. Tam bir yetişkin olup toprak üzerine çıktığında ise bu kez o palamutlara sondaj yapmaya başlar. Pupa süresindeki farklılık yeni sürgündeki palamutların olgunlaşmasına bağlı olarak değişmektedir. Palamut böceğinin bu ilginç hayatı evrim teorisini çürüten ve Allah'ın canlıların ne denli kusursuz tasarımlarla yarattığını gösteren delillerden biridir. Dikkat edilirse böceğin her türlü mekanizması belirli bir plan üzere tasarlanmıştır. Sondaj borusu, bu borunun ucundaki kesici dişler, borunun kullanılmasını sağlayan oynak kafa yapısı, tüm bunlar rastlantılarla ya da doğal seleksiyonla açıklanamaz. Sahip olduğu uzun boru sondaj işini kusursuzca başarmadığı sürece hayvan için bir ayak bağından ve dolayısıyla dezavantajdan başka bir şey olmayacaktır. Bu yüzden aşama aşama geliştiği iddia edilemez. Öte yandan larvanın sahip olduğu organlar ve içgüdüler de ortaya indirgenemez kompleks bir süreç olduğunu göstermektedir. Larvanın palamut kabuğunu parçalayacak güçte dişlere sahip olması, dışarı çıktığı anda toprağın derinliklerine girmesi gerektiğini bilmesi ve burada beklemek için de sabretmesi zorunludur. Aksi halde canlı neslini sürdüremeyecek ve yok olacaktır. Tüm bunlar rastlantılarla açıklanamaz ve bu küçük canlının çok üstün bir akıl göstermesiyle yaratıldığını ortaya koyar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bu küçük canlıyı kusursuz organlar ve kusursuz içgüdülerle yaratmıştır. Çünkü O kusursuzca yaratandır.
www.harunyahya.org